Ayrım 3, sayfa 22. İşte böyle demiş karısına o akşam. Asaf Sami Bey'in hatırı ziyadesiyle büyüktür bende. Mahdumu Mehmet Selim Bey'i de ona göre ağırlamak lazım gelir. İsmi Gül'ün talimatı üzerine hemen ertesi gün selamlıkta odası hazırlanmış ve konak halkı bugün yarın diyerek sessiz bir heyecanla oğlanın yeni evin bu ilk mühim misafirinin yolunu gözlemeye başlamış. Nihayet birkaç gün sonra Osman Nedim Bey bir akşam üzeri konuğun kupa arabasını gönderip Mehmet Selim'i Maydarpaşa önünden aldırmış. Mehmet Selim dedikleri uzun boylu, sarı saçlı, mavi gözlü, dupduru beyaz tenli, rüya gibi bir delikanlıymış. Üstüne görgüsü, bilgisi, kültürüyle, hele hele kaşla göz arasında yılanın yuvasında neden o tatlı diliyle daha 20'sini yeni idrak ettiği halde Beyoğlu'nun cümle Levanten hanımları arasında namı almış yürümüşmüş. Birkaç lisanı sular seller gibi konuşan, sanayi nefese de tahsil gören, ecnebilerle haşir neşir genç bir delikanlıyı misafir etmenin heyecanına kapılan konak halkı, onun aynı zamanda dünya alemin canını yakacak raddede yakışıklı olduğunu bilseymiş, herhalde günler öncesinden yürekleri hop oturup hop kalkarmış. Nafile bilememişler. Bilemedim, bilseydim bahçe kapısından içeri sokar mıydım o Mehmet Selim'i? Yaşı yaşına, başı başına, kültürü görgüsü kendininkine uygun bir delikanlının konakta ağırlanacağını öğrenince pek belli etmese de herkes gibi biraz heyecana kapılmış ama aslında neyle karşılaşacağını Günihal de önceden kestirememiş. Yoksa oğlanın konakta ilk kez arz-ı endam edeceği gün saatler öncesinden hanım hanımcık giyinip kuşanıp beklemek yerine gül civanı alıp da Çamlıca tepelerine çıkmak da nesiymiş. Daha da mühimi ilk seferinde o halde o kıyafetteyken kanter içinde delikanlının karşısına çıkmak da neyin nesiymiş. Mehmet Selim Osman Nedim Bey'in gönderdiği yazlık kupa arabasında biraz yorgun, çokça dalgın, aiste aiste mühürdar yokuşunu çıkarken sanırsın rüzgarın önüne atıp kovaladığı beyaz, mızır bir bulutmuş yanından gelip geçen. Tozu dumana katan bu deli fişek attığını yaptığına ilkin kızmış, sonra da meraklanmış delikanlı. Başını uzatıp gözden kayboluncaya dek uzun uzun ardından bakmış. Bu bir kadınmış besbelli. Başına lale tane iliştirdiği, elbisesiyle bir örnek menekşe rengi örtüsü olmasaymış, kılığına, kıyafetine bakıp modanın İngiliz konaklarından bir afet diyecekmiş ama öte yandan böyle serbest, böyle ulu orta at üstünde bir Müslüman kızını da pek aklı kesmemiş. Neydi, ne değildi deyinceye kadar kız da at da gözden kaybolmuşlar. Az önce yanından rüzgar hızıyla gelip geçen o mızır buluttan geriye Mehmet Selim'in dudağının kenarına ilişen şaşkın ve hayran bir kıpırtı kalmış. O kıpırtı ki konağın bahçesinden içeri girinceye menekşe rengi bulutu orada gül bahçesinin hemen kıyısında görünceye dek delikanlıyı bırakmamış. Elinde sarı bir gül goncası, atının başını tutmuş, pür neşe ahırlara doğru giden bu kız tahmin ettiği gibi bir İngiliz afeti değil ama olsa olsa az önce o bulutun üzerinden yeryüzüne inen billur bir melekmiş. Arabadan inmiş, kapıda kendisini karşılayan Mahmut Ağa'nın tarafına bile bakmadan az ileride ince, narin bir hercai menekşe dalı gibi süzülüp giden o billur meleğin ardına takılmış. Tam ahırların önünde yanına varmış ve kaşla göz arasında gül bahçesinden kopardığı beyaz gül goncasını uzatmış kıza. Lütfen buyurun bunu alın demiş. Hem size hem de elbisenizin rengine daha çok yaraşır. Saçı başı rüzgardan darmadağın, yanakları pembe pembe dönüp bakmış Gülnihal. Elinde bir gül goncasıyla hayran hayran kendisini seyreden bu genç adama oracıkta daha ilk bakışta tutulmuş, yüreğinin ta derininden vurulmuş kızcağız. Hem sarı gülü iyi saymazlar pek. Bilirsiniz tez ayrılık getirir derler. Bendeniz Mehmet Selim. Bu arada hem sizi hem de atınızı tebrik etmek isterim. Az önce yanımdan geçtiniz. Öyle süratliydiniz ki maalesef bendenize de tozunuzu yutmak düştü. Ben hiç fark etmemiştim. Size rahatsızlık verdiysem... Yok yanlış anlamayın. Bu sohbete vesile oldu ya hiç şikayetçi değilim ben. Şimdi cüretimi bağışlarsanız bu gülü saçınızı takmak isterim. O konak, o bahçe, o insanlar hepsi yok olmuş. Dünya bir anda durmuş sanki. Sadece uzanmış, rüzgardan darmadağın olan saçına taptaze gül goncasını iliştiren bu genç adam da kendisi kalmış geriye. Ha bir de tam o anda, o dakika ikisinin arasında aniden parlayıveren bir kor ateş parçası. Öyle bir ateş parçası ki bir yandan utancından başını kaldırıp yüzüne bile bakmaya çekindiği bu delikanlının karşısında usul usul yüreğini ısıtır, bir yandan da sıcaklarla birlikte son birkaç günde iyice coşan gül bahçesinden mi gelir, yoksa az önce havai bir serçe edasıyla saçına konan beyaz goncadan mı bilinmez, etrafa insanın soluğunu kavuran, aklını başından alan baygın bir gül kokusu bırakırmış Gülnihal. O gül kokusunun ortasında büyülenmiş sanki, ağzı dili lal olmuş, Mehmet elimi silimi, hiçbir şey söylemeden koşarak kaçıp gitmiş bahçeden. Odasına vardığında ilk iş saçındaki gül goncasını çıkarıp eline almak olmuş. Daha o zaman yanmış, kanamış elleri ama kızcağız ne yangını duymuş ne de kanı görmüş. Beyaz gül avuçlarının arasında olduğuna göre az önce başına gelenler hakikatmiş demek ki. Mehmet Selim adlı bu delikanlının tatlı sözleri, saçlarına değen elleri, insanın içine işleyen mavi gözleri hepsi hakikatmiş. Öyleyse şimdi ne yapmalı? Başının üstünde efil efil esen kavak yelleri, telaşı bini aşkın doğruca gusülhaneye girmiş, bir güzel silinip paklanmış. Osman Nedim Bey'in en son İtalya seyahatinden getirdiği su yeşili elbisesini giymiş, saçını başını özenle derleyip toplamış ve nihayet yüzünde hınzır bir gülümsemeyle derin bir nefes alarak odasından çıkmış. O vakitler büyük konakların mutfakları çokluk evin içinde değil, bahçenin konağa yakın bir köşesinde olurmuş. Günyer ilk iş mutfakta akşam yemeği için hazırlanan aşçı Necati Usta ile Kalfa Asiye kadının yanında almış soluğu. Kolay gelsin, ne yiyoruz bu akşam? Oo, hoş geldin Gülnihar Hanım diye neşeyle başını kaldırmış Necati Usta. Ne yiyoruz? Yoğurtlu çorba var, incik yahnisi var, sonra patlıcan tava, peynirli mücver, nemse böreği, kalbuni pilavı derken. Söyle bakayım, ne çekti ki senin canın diye araya girmiş Asiye kadın. Yok, ben tatlı olarak ne yiyeceğiz? Asıl onu merak ettim de. İsakiye yapalım diye konuştuk ismi Gül Hanım'la. Necati Usta, onun yerine Güllü Muhallebi yapsak? Necati Usta ile Asiye kadın manidar birbirlerine bakmışlar. Asiye kadın yüzündeki gülüşü saklamaya lüzum hissetmeden sormuş. Ne o? Delikanlıyı gördün mü sen? He, gördüm bir ara demiş Gülnihal. Hala gümbür gümbür atan yüreğinin sesini kimselere duyurmamaya çalışarak. Asiye kadın daha da büyütmüş gülüşünü. Anlaşıldı. Senin canını çekmiş. Ne diye sormuş Gülnihal kulaklarına dek kızararak. Necati Usta kıyamamış kıza. Kesik bir kahkaha atıp lafa girmiş. E neyi olacak cancağızım, Güllü Muhallebi'yi. İstediğin muhallebi olsun. Gülnihal kız, onu da yaparız evvelallah. Yok demiş Gülnihal. Onu ben yapacağım ama önce gidip biraz gül toplamam lazım. Demesiyle yanakları al al bir telaş, bir heyecan koştura koştura mutfaktan çıkışı bir olmuş. Birkaç saat sonra akşam yemeğinde ismi Gül, sıra tatlıya geldiğinde İsrakiye'nin yanında Güllü Muhallebi'yi de görünce anlaşıldı. Bugün senin yolu mutfağa düşmüş Gülnihal diye manalı kardeşine bakmış. Gülnihal suçüstü yakalanmış gibi mahcup. Osman Nedim Bey muhallebiyi işaret ederek keyifle lafa girmiş. Bizim evde Güllü Muhallebi sadece Gülnihal'in marifetidir. Hem gözdesi hem de marifeti. Mehmet Selim merakla önündeki tabağı incelemeye başlamış. Güllü Muhallebi öyle mi? Doğrusu hiç böylesini tecrübe etmemiştim. Dediğim gibi bu Gülnihal'in marifeti. Tarifinin başka kimsede olduğunu zannetmem. Hakkınız var demiş ismi Gül. Çünkü tarifini seneler içinde kendi ortaya çıkardı. Mehmet Selim önündeki tatlıdan bir kaşık alıp yavaş yavaş ağzının içinde ezerek bir müddet beklemiş. İyice tadına vardıktan sonra bütün yüzünü kaplayan keyifli bir gülümsemenin ardından karşısında oturan Gülnihal'e bakmış. Ama siz... Ne koyduysanız bunun içine, bu çok güzel, hakikaten çok lezzetli. Ellerinize sağlık Gülnihal Hanım. Afiyet olsun, memnun oldum beğendiğinize diyerek çocuksu bir gururla gülümsemiş Gülnihal. Peki şimdi tarifin sır gibi saklayacak mısınız? Yoksa saklanacak bir şey yok ki diyerek hafifçe omuz silkmiş Gülnihal. Sakızlı muhallebiyi kaseye döküp biraz soğuduktan sonra üzerini kırmızı gül marmeladıyla kaplıyorsunuz. Mecbur kokulu hokka gülü olacak tabii. İyice soğuyunca kaseyi tabağa ters çeviriyorsunuz. Üzerini kavrulmuş ve dövülmüş badem içiyle kenarlarını yine gül marmeladıyla süsleyip bademlerin tam ortasına da şerbete yatırılmış kırmızı gül yaprağını koyunca mükemmel, büyüleyici bir lezzet oluyor diye tamamlamış Mehmet Selim. Peki siz bu tarifi nasıl çıkardınız? Bilmem demiş Gülnihal ışıl ışıl gülümseyerek laf aramızda buydurdum galiba. Ben öteden beri muhallebiye gül tadını pek yakıştırırım. Bu tatlının adını koyduğunda daha küçücük bir çocuktu diye lafa girmiş ismi Gül. Muhallebiyi görünce gül reçeli de isterim diye tuttururdu. Mehmet Selim akşam yemeği boyunca bir yandan sohbete katılırken bir yandan da her fırsatta bazen meraklı bazen de kaçamak ve hayran bakışlarla Gülnihal'i izlemekten alamamış kendini. Delikanlının halleri de Gülnihal'in ne yapsa ne etse bir türlü saklayamadığı iki yanağını al al vuran gözlerinde çakmak çakmak yanan telaşı da ayan beyan ortadaymış aslında. Osman Nedim Bey'in olan bitini fark etmeyişini için için şükreden ismi Gül iki gencin arasındaki ateşi de yangını da kanı da daha o akşam o sofrada görmüş. Sevdadır deyip geçememiş ama hisse kablel vuku mudur nedir görür görmez bir korku düşmüş genç kadının yüreğine. Öyle bir korku ki yatıştırabilene aşk olsun. Belliydi ortada bir melanet olduğu. Daha ilk akşamdan belliydi. Boz bulanık bir hayal. Bu şehirden gidemezsin dedi bana. Kayıp masalı bulmadan İstanbul'dan gidemezsin. Kulaklarıma inanamadım önce ama aynen böyle dedi. Uyumuş olmalıyım. Gecenin o saatinde sabah yola giyeceğim vişne çürüğü keten elbiseyi, boynundaki inci kolyesini, elbiseyle aynı renkte üstten bantlı ayakkabılarına varıncaya dek hiç üşenmeden tepeden tırnağa giyin kuşan, günlerdir kim bilir kaçıncı kez geç aynanın karşısına, bak bakalım sahiden olmuş mu, cep telefonunu sabah 6'ya kurduğundan, uçak biletini ve anahtarları çantana koyduğundan kesin kesin emin ol, başını yastığa koymadan önce zihninde o son günü ve akşamını baştan sona an be an tara ki geride bir şey kalmasın derken sonunda oturduğum yerde içim geçmiş ve uyuyup kalmış olmalıyım. Bütün bu olan bitenin başka bir açıklaması olabilir mi sizce? 35 yıllık hayatımın en uzun yolculuğuna çıkarken üstelik bu yolculuğun o güne dek bir türlü peşimi bırakmayan, hani deyim yerindeyse makus talihimi baştan sona değiştireceği beklentisi içindeyken nasıl heyecanlı olduğumu söylememe bile gerek yok herhalde. Düşündükçe içim içime sığmıyordu. Bitecekti. Ertesi sabah Emin dayı ile birlikte o uçağa bindiğim andan itibaren son yıllarda iyice boğucu ve bunaltıcı hale gelen hayatımın umuyorum ki bu en trajik kısmı olduğu gibi geride kalacaktı. Bir de orada. Tam o sırada duydum dışarıdan gelen sesleri. Yo, hemen anlamadım ne olduğunu. Durup dinledim bir süre. Nasıl olduysa birden o oyun geldi aklıma. Yıllar önce Gül annemle birlikte oynadığımız sesin hikayesi oyunu. Dedem bizi odaya kapattığında Gül annem kolay kolay dinlenemez bir öfke krizine tutulur. Avaz avaz bağırıp çağırarak kapıları, pencereleri, duvarları yumruklayarak ortalığı ayağa kaldırırdı. Bir köşeye sinmiş sessizce onu izlerken bunu sadece öfkeden değil daha çok dedemi kızdırmak için yaptığını bilirdim. Aslında dedem bana kolay kolay kıyamaz, hırsını hep Gül annemden çıkarırdı. İyi adamdı ama sinirliydi biraz, kızınca gözü hiçbir şey görmezdi. Bir hışım ayağa kalkar, gelip sımsıkı koluna yapışır, Gül annemi sürüye sürüye odaya götürürdü. Az sonra annemin kapının ardından gelen çığlıklarını, ortalığı inim inim inleten kahkahalarını duyunca dayanamaz ağlamaya, ben de Gül annemin yanına gideceğim diye ter ter tepinmeye başlardım. İçeriden sesimi duyan Gül annem bu kez dolap kapaklarını vurarak avazı çıktığınca bağırırdı. Gülüm içeri, gülüm içeri, kötülük dışarı. O böyle bağırıp çağırmaya başlayınca hepten korkuya kapılır, ağlamaktan katılıp kalırdım. Kimse tutamazdı artık beni. Deli, deli soyu, deli soyu. Dedem söylene söylene kolumdan tuttuğu gibi beni de odaya koyardı. O sırada annemin gözlerinde belli belirsiz bir ışık parlardı. Çok geçmeden yatışır, kendini sırt üstü yatağa atıp bir telaş, bir acele konuşmaya başlardı. Çoğu kez benimle konuşur gibi yapardı ama bilirdim. Yerini yurdunu unutmuş kayıp bir çocuk gibi boşluğa bıraktığı cümlelerin asıl hedefinin o odada değil, çok uzaklarda olduğunu içten içe hissederdim. Önü sonu belirsiz, yönünü şaşırmış mırıltıların derde deva olmayacağını anladığında şarkılara gelirdi sıra. Boğazımda düğümlenen hıçkırık olayım, unutma beni, unutama beni. Az önce kavga etmişlerdi ya, şarkıyı dedeme söylüyor sanırdım önceleri. Ona değil, o güne dek hiç görmediğim, bir fotoğrafını olsun görmediğim babama söylediğini sanırım uzun, çok uzun yıllar sonra anlamıştım. Gölgen gibi adım adım, her solukta benim adım. Ben nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni. Ah, unutama beni. Şarkıya başlayınca bir anda taşkınlığı, çılgınlığı gidiverirdi üzerinden. Yatağın kenarında doğrulur, sessizce gözyaşı dökerek kendi dünyasına çekilirdi. Ağlarken hep sırtını dönerdi bana. Yüzünü saklardı ama o sırada gözyaşları sadece gözünden değil, gözünden damlayamayan gözyaşın olayım diye inleyen, çatallı, paramparça sesinden de dökülürdü. Yüzünü hiç görmesem, ağladığını bilmesem bile hemen anlardım bunu. Şarkı bitince havası birden değişirdi. Çarçabuk gözünün yaşını siler, kendini pür neşe yatağa bırakır, beni de yanına çağırırdı. Hadi gülüm, hadi çabuk gel, çabuk, çabuk, çabuk, oyun başlıyor. Gül annemin beni yanına çağırdığı o anlar, çocukluğumun en güzel zamanlarıydı. Çocukluğumun en çocuk zamanları. Kulağımız sokağın seslerinde keyifle sesin hikayesi oynamaya başlardık. Sokaktan gelip geçen satıcılar, oyun oynayan çocuklar, arabalar, kediler, köpekler, gülenler, ağlayanlar, öksürenler, tıksıranlar. Bir çığlık, bir gülüş, bir küfür yeterdi. Yattığımız yerden hiçbirini görmeden her sese bir hayat giydirirdik, bir hikaye yakıştırırdık kısaca. Efkarımızı dağıtır, oyalanırdık. İyice kafayı bulmuş, biraz öfkeli, biraz isterik bir kadının dünyaya boş vermiş, ulu orta gülüşü gibiydi bu da. Aslında yanındaki adamı çok kızmış da, ah kesildi derken yeniden başladı. Biraz daha dinleyince kuşkuya düştüm bu kez. Yo, bu bir kadının gülüşünden çok küçük bir kız çocuğunun kahkahalarını çağrıştırıyordu. İnce ince tiz kahkahalar. Gerçi gecenin o saatinde bir kız çocuğunun öyle katıla katıla gülüşünü pek de aklım kesmemişti ya. Bilmem, belki de çocuk deyince ıssız karanlık gecelere kıkır kıkır gülüşlerden çok huzursuz bebek ağlamaları yakıştırdığımızdandır. Çevre balkonlardan birinde geç saatte kalmış çocuklu bir aile diye oyunu baştan kurmaya çalışırken bu kez bir ses daha karıştı kızın gülüşünün arasına. Sanki bir el çırpar gibi ya da ne bileyim bir yerlerde kocaman bir rüzgar gülü falan. Merak işte, oyun bozanlık yaptım bile bile yerimden doğrulup pencereye yürüdüm. Kimseler yoktu orada. Gecenin karanlığında kanatlarını açmış, denize doğru süzülerek uçan kocaman bir martıdan başka bir şey göremedim. Ne kadar da büyük bir martı diye geçirdim içimden. Bayağı büyük bir şeydi gerçekten. Üstelik hareketleri de bir tuhaftı. Sağa sola yalpalamasından, bir türlü hangi yöne gideceğine karar veremeyişinden belli ki kafası karışık bir martıydı bu. Önce bir süre ileri eski şehre doğru kanat çırptı. Ardından duraksadı. Bir de baktım sola yönelmiş, bir süre de öyle gitti. Sonra gerçekten de kafası karışmış gibi olduğu yerde dönüp durmaya başladı. Martıları seyretmeyi severim aslında ama bu gece boş yere oyalanacak vaktim yoktu. Tam pencereyi kapatmak üzereyken sanki benimle alay eder gibi o kıkır kıkır gülen kız çocuğunun kahkahaları geri geldi ve yeniden bütün geceyi kapladı. Ha ha ha ha ha. Ama bu ses, evet, kahkahalar basbayağı martıdan çıkıyordu. Yok, hani bazen tuhaf gülüşlere benzeyen bildik martı çığlığı değildi. Katıla katıla gülen insan sesiydi ve kesinlikle emindim artık gerçekten martıdan çıkıyordu. Durup bir süre izledim. Bu arada o da beni görmüş olmalı ki birden sustu ve olduğu yerde koca koca halkalar çizmeye başladı. İç içe geçen, dağılan, çözülen, sonra yeniden kurulan halkalar. Bir orada, bir burada, geniş kanatlarını ağır ağır çırparak, kah süzülerek, kah alçalıp yükselerek halkaların birinden çıkıp diğerine giriyor, ardında kıvrak, neşeli, beyaz izler bırakarak yıldızlı lacivert gökyüzünü şekilden şekile sokuyordu. Bu sanki bembeyaz bir gül bahçesinde, tanrıların el çırparak eşlik ettiği bir mecliste, ilahi, büyülü, semavi bir yakarış gibiydi. Bir yakarış, bir arınma, bir veda anı. Derken yeniden kahkahalar başladı. Bu kez farklıydı ama o an için oracıkta yapılmış bir şarkı gibiydi. O dansın müziğiydi sanki. Ne en muhteşem gün batımları, ne mihtaplı geceler, ne de yıldız yağmurları. Ben o güne dek gökyüzünde böyle güzel bir şey görmemiştim. Büyüsü bozulur diye olduğum yerde kıpırdamaya bile korkarak soluğumu tutmuş, gecenin bu olağanüstü anına bırakmıştım kendimi. Yazık ki uzun sürmedi. Az sonra martı kendi etrafında döne döne Kadıköy iskelesine doğru gözden kaybolunca gül bahçesinin üzerine puslu bir perde indi. Gök kubbenin aniden neşesi kaçtı, tanrılar da birer birer köşelerine çekildiler. Derken kahkahalar da duyulmaz oldu artık ve ortalık gecenin olağan sessizliğine büründü. Tam pencereyi kapatmak üzereydim. Çıkır çıkır, çıkır çıkır, çıkır çıkır. Bu da neyin nesiydi şimdi? Uzakta, denizde bir motor belki. Gerçi motor sesi gibi değildi ya. Nerede bu? Başka? Başka ne olabilirdi? Bir dakika. Aşağıda apartmanın bahçesindeki salkım söğüdün dalları arasında bir belirip bir kaybolan o. Neydi o? Bütün seçebildiğim söğüdün dalları arasında dolanıp duran beyaz bir lekeden ibaretti. Bir sokak köpeği olmak için hayli büyük bir leke. Öyleyse... Gecenin o saatinde kimseyi uyandırmayayım diye parmak uçlarımda yavaş yavaş merdivenleri inip apartmanın kapısını aralayınca denizin kokusuyla, yosun kokusuyla karışık serin, ferah bir hava dolaştı saçlarımda. Neden bilmem, oldum bittim bayılırım şu modanın havasına. Aylardır bozuk olan ve nedense bir türlü tamir edilemeyen apartman kapısı her zamanki gibi ardından büyük bir gürültüyle kapanınca ilk kez o zaman fark ettim sisi. O saatlerde henüz hafifti, sanki sis değildi, gecenin sıcağında denizden yükselen belli belirsiz bir buğu gibiydi. Ama buğunun içinde ayaklarımı bastığım yer, o pırıl pırıl, bembeyaz mermer merdivenler, merdivenlerin tam karşısında göz alabildiğini uzanan yemyeşil çim ve yer yer çakıl taşlı bahçenin ortasında fıskiyeli süs havuzu, havuzun içinde küçük kırmızı balıklar, etrafı rengarenk gül ağacı. Daha ileride ıhlamur, yanında iğde ile manolya, karşısında akasya, köşede salkım söğüt, sonra sardunyalar, ortancalar, mor salkım, leylak, yasemin, rengarenk akşam sefaları. Havada bütün kokuların birbirine karıştığı, akıl çelen bir şeyler vardı. Anlatamam, 40 yıldır girip çıktığım Günlihal apartmanının önünde birdenbire öyle büyülü bir cennet bahçesiyle karşılaşınca neler hissettiğimi kolay kolay anlatamam size. soluğumu kesen delice bir heyecan mı desem, yoksa yüreğimi derinden söküp çıkaracak kadar sarsan bir korku mu? Hızla düşünmeye başladım. Hiç şüphe yok, bu bir oyundu. Bu oydu, İstanbul'du. Önce penceremin önünde kahkahası, ortalığı ineten Martı'nın muhteşem dansı, şimdi de gitmeden önce şehirle son bir oyun oynayacağımız fikriyle öylesine keyiflenmiştim ki bir anda her şeyi, bütün korkularımı unuttum. Yüzümde "Tamam, oynayalım öyleyse," diyen dünden hevesli, kocaman bir gülümsemeyle çakıl taşlarıyla süslü gül bahçesini geçip aşağıya, denize doğru yürümeye başladım. Kapının önüne çıkıp da oyunu çözünceye dek geçen süre içinde sis artmış olmalıydı. Daha biraz önce hemen aşağıda uzanan denizin buğusu gibi görünürken şimdi karşı tepeleri göz alabildiğini örten koca bir bulut gibiydi. Eski şehrin o bulutun ardında bir görünüp bir kaybolan ışıklarına baktım ve hınzırlık bu ya, tutamadım kendimi, en baştan yüz göz olmayalım diye kıs kıs güldüğümü saklamak gayretiyle sımsıkı kapattığım dudaklarımın arasından mırıldandım. "Ama olmaz ki," dedim, "hem oynamak istiyorsun hem de saklanıyorsun." Ses seda yok derken çıkır çıkır çıkır çıkır. Yine o ses. Moda burnuna doğru sol taraftan geliyordu. Sanki biri orada beni beklermiş gibi iyice hareketlendi mi yoksa? Evet, artık iyice emindim. Giderek artan bir hareketlilik vardı orada. Orada salkım söğüdün hemen arkasında. Sis böyle birden yoğunlaşmış olmasa her şeyi açık saçık görecektim de. Bir de ağacın sık dalları örtüyordu görüşümü. Yoksa bu ağaç etrafındaki her şeyi böylesine farklılaşınca bir an için çıkaramamıştım ama elbette apartmanın bahçesindeki kör kuyunun yanına, çınarın karşısına dikili 40 yıllık söğüt ağacıydı bu. İçim rahatlamıştı. Her şeyin yabancısı olduğum bu son derece heyecan verici oyunun içinde ağaç da olsa tanıdık bir sima iyi geliyordu insana. Biraz daha yaklaşınca ağaç dallarının arasındaki parlak beyaz leke iyice belirginleşmeye başladı. Orada kendi etrafında dönüp duran bir şey vardı belli. Çıkır çıkır, çıkır çıkır. Ama bu bir at kişnemesi. Evet, duyduğum basbayağı bir at kişnemesiydi. Söğüdün dalları önümü kapatmasaydı atı da görecektim belki. Aramızda doğal bir kapı gibi duran söğüt dallarını aralayıp öte tarafa geçtim. Geçtim ve büyülendim. Çıkır çıkır, çıkır çıkır. Ortada bir kuyu. Kuyunun etrafında ağır ağır dönüp duran bir kır at. Masallardaki peri kızları gibi tepeden tırnağa beyazdı. Sadece başında iki kulağının arasında kapkara bir perçem vardı. Biraz gülünç bir hava veriyordu bu perçem hayvana. Dönüyordu dönmesine ama hali yorgun gibiydi. Sürüklercesine atıyordu adımlarını. Atların yaşından anlamam, yine de o yorgun, bezgin halini görünce çok yaşlı bir at olmalı bu diye geçirdim aklımdan. Yaşlı, yorgun ve alabildiğine mutsuzdu. Kesinlikle öyle görünüyordu. Kuyunun üzerinde bir dolap, dönme dolap gibi bir şeydi. Dolaba iple bağlı teneke kovalar. At kuyunun etrafında döndükçe dolap da dönüyordu olduğu yerde. Teneke kovalar sırayla kuyuya girip suyla dolu çıkıyorlardı. Sonra yine aynı sırayla birer birer gelip önümdeki uluğa boşalıyorlardı. Çıkır çıkır, çıkır çıkır. Bu gece, bu kuyu, bu at. Yorgun adımlarla ilerleyen atın nal seslerini, teneke kovaların ve dönen dolabın çıkırtılarını, hemen arkamdaki söğüt yapraklarının hışırtısını duymasaydım, her şey eski, çok eski zamanlardan kalma, solgun bir fotoğraf karesi gibiydi. Kuyunun yer yer aşınıp dökülmüş kirli sarı taşları, üzerinde iniltilerle dönüp duran tahta dolabın eritiliği, puslu mavi boşlukta ağır ağır sallanan ıslak teneke kovaların parıltısı, atın o dumanlı havanın içinde yer yer görünüp kaybolan beyazlığı, sisin ve gölgelerin örttüğü söğüt yaprakları. Neden sonra şaşkınlığımdan sıyrılıp kuyuya ve ata biraz daha yaklaştım. Bu arada at da kuyunun etrafında bir tur daha tamamlayıp tam önümde durmuştu. Hayatımda ilk kez bir atın bu kadar yakınında bulunuyordum. Biraz çekindim galiba. Bir süre orada öylece durup hiç yüzüne bakmadan atın yorgun soluğunu dinledim. Neden sonra cesaretimi toplayıp yavaş yavaş başımı yerden kaldırdım ve onun gözlerini aradım. Ama yoktu. Bu atın gözleri yoktu. Gözleri iki derin oyuk, iki koca boşluktu. Atın yorgun soluğundan ve boşlukta sallanan teneke kovaların kıpırtısından başka hiçbir şey duyulmayan, gecenin tam ortasında saplanmış paslı bir çivi gibi boğuk, iniltili bir çığlık yükseldi boğazımdan. Kendi sesimle irkilip iki elimle birden ağzımı sımsıkı kapamışım. Öylece kaldım. Sadece bir oyun diye başlayan böyle bir gecede bunu hiç beklemiyordum işte. Göğsümün tam ortasından aşağı doğru inen bıçak kesiği bir sızıyla yaklaştım ve itiraf edeyim ki hala biraz çekinsem de uzanıp hafifçe atın boynunu okşadım. Uzun süre sevgiden, şefkatten yoksun kalan sokak köpekleri gibi sessizce boynunu eğip bu kısacık şefkat anının tadını çıkarır diye ummuştum. Oysa huysuz ve hırçın bir kedi gibi gerilip başını hızla geri çekti. O sırada duydum sesi. Karşı kıyılardan kopup gelen ve tam önüme düşen bir uğultu gibiydi. Üzgünüm ama İstanbul'dan gidemezsin gülüm. Ne? Diye sıçramışım olduğum yerde. Atı falan unutmuş, korku içinde etrafa bakıyordum. Şimdi bu. Gecenin karanlığında kimdi benimle konuşan? Küt küt atan kalbimin sesini bastırmak için ıssızlığın ortasında nefes almadan bağırıp çağırmaya, makineli tüfek gibi ağzıma ne gelirse ard arda sıralamaya başladım. Kimsiniz siz? Niye saklanıyorsunuz? Hadi çıkın, her kimseniz çıkın ortaya. Çıkın da yüz yüze konuşalım. Size söylüyorum, neredesiniz, neredeyseniz hemen. Bağırıp durmasana. Zaten 100 yıldır kafam şişti kendi gürültümden. Bir anda sustum. Söğüdün yaprakları, dolabın teneke kovaları, atın yorgun soluğu, her şey sustu. Aklım da durdu sanki. Bir şey düşünemez olmuştum. Hiç kıpırdamadan, kıpırdamak ne kelime, gözümü bile kırpmadan durup bekledim. Bekledim, bekledim. Tamam, yeter, korkma artık. Görüyorsun halimi, kendimden başka kimseye zararım dokunmaz benim. Yavaş yavaş başımı çevirdim. Evet, at gözünü dosdoğru bana dikmiş, tam karşımda duruyordu. Gözünü dikmiş dediysem lafın gerçeği. Söylemiştim ya, kördü. Yani gözleri yoktu aslında. Siz misiniz dedim. Titrek, benim bile zor duyabildiğim bir sesle. Benimle konuşan siz misiniz? Can sıkıntısıyla başını yana çevirdi. Ne bileyim, belki de o baş hareketini ben öyle yorumlamışımdır. Burada ikimizden başka kimse olmadığına göre. Ama nasıl? Nasıl olur bu? Yani konuşan bir at. Sağ ön ayağını kaldırıp yere vurdu, kocaman dişlerini göstere göstere yüzüme baktı. Daha önce hiç böyle gülen bir at görmemiştim. Sen de bir alemsin gülüm dedi. Envai çeşit gülün rengine, ıhlamurun, yaseminin kokusuna, hatta havuzun içindeki kırmızı balıklara bir inandığında bir benim sohbetim mi yalancı geldi sana? Durup düşününce aslında yerden göğe kadar haklıydı. Sonuçta bu bir oyunsa öyle ya, rahat bir nefes alıp gülümsedim ben de. Ha, şimdi anladım dedim. Yüzüme iliştirdiğim koca bir gülüşün arasından. Tamam tamam dinliyorum. Hadi söyleyin ne söyleyeceksiniz. Bu kez başını iki yana salladı. İnanın bana uydurmuyorum. Gerçekten salladı. Üstelik ciddiyetinden kuşku duymayayım diye dişlerini de sakladı. Gülüşünden o dakika vazgeçti yani. Yanılıyorsun gülüm dedi. Bu bir oyun değil. Oyun falan oynamıyoruz burada. Çok ciddiyim ben. İstanbul'dan gidemezsin. Üzgünüm ama şimdi gidemezsin. Birdenbire kan beynime sıçradı. Bu kadarı da fazlaydı artık. Ne demek istiyordu bu? Bu kör at şimdi karşıma geçmiş. Siz kim oluyorsunuz da bana ne yapacağımı söylemeye kalkıyorsunuz? Ne cüretle? Bu inanamıyorum. İnanamıyorum ya. Alt tarafı komik, kara perçemli bir at. Burada kuyunun başında durmuş, zavallı kör bir atla konuştuğuma inanamıyorum. Bana bakın, gecenin bir vakti burada durup sizin gibi ahı gitmiş, vahı kalmış bir atla oyalanacak değilim. Yeterince zaman kaybettim zaten. Benim gidip uyumam lazım. Hemen gidip birkaç saat olsun uyumam lazım. Sesi son derece sakin, dahası aldırmazdı diyebilirim. Sen nasıl istersen gülüm, sen nasıl istersen. Aslında sinir olun böyle ilk dakikada benim ve senli benli olanlara. Ya çok labali ya da büyüklenen tiplerdir bunlar. Kendilerini bir şey sanırlar. Ama neyse dedim, şimdi buna takılacak zaman değil. En iyisi lafı fazla uzatmadan bir an önce çekip gitmekti oradan. Ama gidemiyordum. Allah kahretsin. Neden bilmiyorum. Hiçbir yere kıpırdayamadan orada öylece çakılıp kalmıştım. İşte ilk kez o zaman bütün bunların bir rüya olabileceği fikri geldi aklıma. Başka ne olabilirdi ki? Büyük olasılıkla yatağın kenarına oturmuş düşünürken farkında bile olmadan uyuyakalmıştım. Sonrakiler, yani o martı, güller, kırmızı balıklar, bu kuyu ve kuyunun başındaki at, hepsi İstanbul'daki bu son gecemin karma karışık duygu ve enerji yüküyle güçlükle daldığım uykumun bir oyunuydu bana. Korteksin arka yüzünde günlerce uzun uzun ince ince hesaplanmış muhteşem bir oyun. Bir düştü kısaca. Ertesi gün uyandığımda eğer hatırlayabilirsem yıllarca dilimden düşmeyecek tuhaf bir düş. Demek ki ben o yatağın kenarında öyle otururken kim bilir belki de daha önce mümkün elbette. Öylesi de mümkün. Belki yatağımın kıyısında değil, başka bir yerde daldım bu uykuya. Bu rüya, çok daha önce görmeye başladığım bir rüya.